Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlıdır. Gerçekçi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagajısının dürtüklemesiyle dikiliverdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
Kobra Bircim, hoş geldik.
Hoş bulduk Kobra Ekicim, nasılsın?
Vallahi iyiyim Kobra Bircim. Podcast'imiz muhteşem bir hafta geçirdi. Zirvelerden düşürmedi yavru kobralarımız bizi. O yüzden modum çok yerinde.
Böyle bu yanlış mikrofon seçimi, bayram arası falan böyle bir hafif bir tökezliyor gibi bir sürecimiz oldu ama tekrar zirvelere geri döndük diyelim. Zirvelere çıktık demek doğru
demek
değil
doğru
açıkçası.
Değil. Aynen. Bıraktığımız yere geri geldik.
Aynen öyle. Zirvedeki yerimize geri dönmüş olduk. Şarkıcı Nurgül Eç dinleyicilerimiz arasına katılmış. Biz de onun şarkısını çok beğendik.
Ben bu kafayı tek başıma yedim diyor şarkısında. Senin de bir küçük eleştirin var
şarkıya.
Evet,
ben pek katılamayacağım. Biz milletçe yedik kafayı diye düşünüyorum. Ama güzel şarkı şimdi. Şarkı güzel şarkı ama sözlerini de biz kafayı milletçe yedik olarak eğer değiştirebilirsek... Çok daha herhalde bizde uyumlu bir şey, bir içerik olabilir diye düşünüyorum.
Kesinlikle öyle. Bütün yavru kobralarımıza da tavsiye edelim Nur Hanım'ın şarkısını.
Valla bangır bangır
dinleyin, evet.
Gümbür gümbür şahane bir şarkı, bence de dinlenilmesi gerekir. Geçen haftaki Kreasus sistemim çok ciddi sonuçlar almış. İki destekçimiz birden olmuş.
Gerçekten öyle, yavru kobralarımız hemen sesine kulak verdiler ve Kreasus üzerinden "Aa, kimse desteklemiyorsa ben desteklerim bu kobraları" dediler. Aylık destekçilerimiz oldular.
Ceren ve Serhat destekçilerimiz arasında katıldılar. Onlara da bizzat buradan kucak dolusu öpücüklerimizi ve teşekkürlerimizi iletelim.
Kesinlikle iletelim. Yine kimler geldi kimler geçtiği izledik. En kısa zamanda bir neler izledik de konuşacağız diye. Meriç Hanım'a da buradan seslenelim.
Kendisini de öpelim, bizi dinliyor şu an çünkü. Bir de dinleyip de dinlemiyormuş gibi yapanlar var.
Evet.
Geçen gün dikkatimi çekti. Kaan Sekban'la Ayşegül'ün bir YouTube programı var, Gömercin Kuşları diye. Onu izliyordum. Geçen bölümlerinden bir tanesini tamamen Türkiye gündemine ayırmışlar. Böyle işte dizi film gömüyorlardı ve girişinde biraz gündem değinmeleri yapıyorlardı ama tamamen gündem özel bölümü yapmışlar.
Adeta light bir kobra kobra gibiydi. Değil mi?
Yani nasıl diyelim, kertenkele kertenkele gibiydi, böyle kobra kobra gibi, böyle bir sivri dilli zehirli falan değil, sanki böyle yakalansa kuyruğunu bırakıp kaçacakmış ılıklığında bir gündem yorumuydu ama evet, benzer bir üslup, hatta böyle neredeyse aynı şakalar diyebileceğimiz şakalar, neyse hadi bir şey demeyelim.
Selam gönderelim.
Selam,
çok öpelim. Onlar öyle yapıyorlar. Kucak dolusu öpücükler gönderelim.
Şey yapıyorlar ya, Neşet onlara buradan yani.
Bu hafta gündem de o kadar ağır, o kadar haber ki bakalım neler bekliyor bizi. Ama gitmeden önce sosyal medyalarımızı hatırlatalım. Twitter'ımız CobraPod, Instagram'ımız CobraCobraPodcast.
Destekçilerimiz arasında katılabileceğiniz ve ailemizi büyütüp destekleyebileceğiniz Kreasus hesabımız CobraCobraPodcast. Haydi gündeme. Gündemde haber yoğun deyip Nemo'nun saten eteği ve çiçekli ceketiyle mi açacaksın gerçekten gündemi? Gerçekten ağır ağır dediğin gündem. Hadi buyur.
Memlekette neler oluyor bu arada?
Bir olsun. Sen, bir ben, bir Bahçeli Nemo'nun kılığını kıyafetine taktık.
Evet, Eurovision düzenlendi biliyorsun. Geçtiğimiz hafta finali yapıldı ve Nemo kazandı yarışmayı. Ama istersen hayatım Nemo'ya ve Bahçeli'ye geçmeden önce İsrail'in uğradığı protestolardan biraz bahsedelim.
Genel bir Eurovision yorumu yapmış olalım hem bu esnada.
Hollanda diskalifiye edildi İsrail protestoları yüzünden. Sahne arkasında bir kriz yaşandığı ve yarışmacının üzerine yürüdüğü Hollanda yarışmacısının söylendi. Komisyonda biz bunu bir inceleyelim, bu sırada da sizi yarışmadan alalım dedi Hollanda'ya ve diskalifiye etti.
İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın Kasırga adlı şarkısı da performe edilirken baştan sona yuhalanmayla karşılandı. Yani daha şarkıcı sahneye çıkmamıştı. Şarkının introsu girmesiyle salondan, bir de onlar yuh dedi, buu diyorlar biliyorsun. Buu, evet. Sesleri yükselmeye başladı.
Ve fake alkış kullanmışlar hanımefendinin performansı sırasında. Böyle şeylerin de kullanılması yasak biliyorsun Eurovision'da.
Bunun da hesabını vereceksin
dendi komisyona. Cevap bekleniyor.
Vermeleri gerekir yani. Çünkü Eurovision dediğin gibi canlı olması, her şeyi oraya fake alkış koyacaksan ne anlamı var onun? Bir de galiba finaldeki bazı yerlerde slogan atılmış. Kayıtlı olan kısmına, YouTube'a yüklenen kısmını yarı finalden almışlar sesleri ki arkadaki sloganlar duyulmasın
diye. Yapmışlardır.
Yani ses görüntüleri değil ama sesleri diğer şeyden almış. Biz hiç alışık değiliz böyle şeylere. Ne maçlarda Gezi Parkı anılırken ses alınsın. Tabii ne canım. Slogan atılırken.
Ne canlı yayınlarda hiç, ses alınsın. Her şey konuşulur bizim televizyonlarımızda.
Bütün çıplaklığıyla.
Tabii.
Bütün çıplaklığıyla hem de.
Gerçekten öyle. Ama işte olmayınca olmuyor. Greta bile boykota gitmiş. Finalin yapıldığı yerin önünde bütün gece eylem yapmış.
İsrail'i protesto etti o da. Olur. Sanatın olduğu yerde protesto da olur. Sanatın olduğu yerde devlet bey rahatsız olmuş ama marjinallikler aşırı uçluklar da olur ki olması gereken en doğal yerdir aslında sanat camiası bunların. Neyse zaten geleceğiz oralara.
İzlanda, Finlandiya, Norveç, Danimarka ve İsveç'te benzer itirazlarda bulundular. Yarışmasın İsrail dediler. Çünkü biliyorsun Rusya'yı men ettiler yarışmadan.
İki Ukrayna'ya yaptıkları yüzünden İsrail daha mı azını yapıyor Filistin'de?
Yani. Çok haklı bir soru. Çok evet. Haklı bir istek.
Veya Filistin'dekiler Ukrayna'dakilerden daha mı az insan?
Ve rekor bir halk oyu aldı biliyorsun İsrail. Gerçekten o da dehşete düşürdü. O salondaki herkes de aa oldu.
Alır yani. Yahudi cemaati dünyanın dört bir yanında üyelerini barındıran ve kendi aralarında da çok güçlü bağları olan bir cemaat biliyorsun. O yüzden Avrupa'nın dört bir yanındaki ülkelerdeki Yahudi cemaati zaten oy verse İsrail'e çok yüksek halk oyu alması normal. O çok normal karşılamamak lazım bunları yani şaşırmamak lazım. Bir de yani insanoğlu bu devirde artık bir şeylerin tadını da kaçırdılar. Kime neden destek vereceğini, kime neden reddedeceğini şaşırmış haldeler. O yüzden de bir şey de diyemiyorum yani.
Yani ben de şunu söyleyerek herhalde İsrail'i geride bırakacağım. Eğer bu yarışmaya hiç politika katılmasın, hiç politik bir şey konuşulmasın burada diyorsanız Rusya'ya yaptığınızda İsrail'e de yapacaksınız.
Sanatın olduğu yerde politik bir şeyin konuşulmaması mümkün.
Mümkün değil. Değil.
Bitti.
Mümkün değil. Bitti. Ama eğer sanat varsa budur böyle yani. Bir politikan onu da istemeyeceksin orada.
Ya, yani işte en basiti Türkiye'nin katıldığı şarkılar Every Way That I Can, We Could Be The Same. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi politik mesajları olan şarkılar. İşte sanatın olduğu yerde politik mesaj da verilir. Kimse kusura bakmasın.
Ama işte ben hiç istemiyorum politika diyorsan onu da almayacaksın o zaman. Ben de bunu diyorum.
O zaman lise öğrencilerini, ilkokul öğrencilerini yarıştıracak. Bak aralarda çıktı çalacaklar.
Çocuklar, Eurovision çocuk onlar yapılacak.
Onlar evet onlar çıkacak yarışacak o zaman yani. Gerçekten politika karışmasını öyle. İstiyorsan.
Doğru diyorsun hayatım. E politika demişken de usta ismine gidelim istersen Devlet Bahçeli'ye. Kendisi an be an izlemiş yarışmayı ve izlenimlerini MHP'deki grup toplantısı kürsüsünden aktardı.
Yani böyle lacivert takımlı ülkücü abilere seslendi yani. Ve dedi ki...
İsveç'in Malmö kentinde 25 ülkenin katıldığı ve 68.si yapılan 2024 yılı Eurovision şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını fazla söz bırakmadan belgelemiştir.
Ya.
Ya.
Bu arada İsrail şarkıcıya itirazlar yoğun olsa da sonuç alınamamıştır.
Bak aktarıyor be. Geceyi aktarıyor adeta. Ahmet Hakan.
Cem Davran'la Meltem Cumbul.
İnanmıyorum. Yüksel Aytu. Köşe yazısı.
Sanattan daha çok siyasi içerikli bahse konu olan yarışmanın ahlaki çöküş propagandasına dönüşmesi, erkek ile kadın arasında kalmış üçüncü bir türün tedavile çıkması, kokuşmuşluğun boyutlarını göstermesi bakımından ibret levhası olmuştur.
Devlet Bey şimdi o bir üçüncü tür değil.
Değil.
Üç tane değil yani o.
Daha
o dört,
fazla.
Be,
o rakamlar gerçek değil.
O artı yani o. Gülşen gibi diyorsun. Bir ikincisi erkek ile kadının arasında bir yerde kalmışlık üzerinden de doğan şeyler değil bu değil. Kimlikler. Devlet Bey'in tabiriyle cinsler.
Bir de yarışma gecesi tedavüle çıkmış olduğunu da düşünmüyorum. Orada da bir hata olabilir.
Bir de bu tedavüllü bir şey de değil ya. Yani ne yap, Sağlık Bakanlığı'ndan onay mı alıyorsun? ISO belgesi mi alıyorsun? Nasıl tedavüle sokmak nedir yani?
Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Batı'nın çürüyen toplum ve kültürel yapısı adeta sahne almıştır.
Çok normal. Eğer bir sanat etkinliğinden bahsediyorsak tabii ki...
Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerde
olacak. Yani en marjinalini göreceğiz tabii ki. Orada göreceğiz en marjinalini yani.
Bir sahne yarışması her şeyden öte zaten.
Aynen öyle. Eğer çürümüş bir toplum ve kültür yapısı varsa da sahnede tabii ki onu göreceğiz. Başka bir toplum yapısı varsa da onu göreceğiz. Neyse o toplumun yapısı onu göreceğiz tabii ki sahnede yani. Sanat bunu yansıtır. Bu değil midir
ama
olay?
İşte onu kastettiği o değil ya. O ne söylemek istediğini söylüyor.
En nihayetinde lafı oraya getirdi zaten.
Birinci olan İsviçreli erkek sanatçının tüylü ceket, bol makyajlı ve pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici bir yozlaşmanın teyidinden başka bir şey değildir.
Vallahi rahmetli Nur'da bu göz yoktu. Ben çünkü izlerken bak şey mi o bir çeşit dalgıç kumaşı böyle kalın bir dalgıç evet. kumaşı mı? Tafta mı saten mi ayırt etemedim.
Evet.
Onu bir düşündüm. Ama bak Devlet Bey görmüş demiş ki saten.
Ha, bol makyaj tüylü ceket.
Demiş.
Olmaz.
Olmaz. Beğen,
sen
bizimle
demiş kıyafetle nereye gidiyorsun demiş.
Çantandan Fidel Castro mu çıkacak kızım senin demiş. Marka adı vermiyoruz beyefendi demiş.
Bizimle değilsin demiş adeta gerçekten. Ekose belki daha tatlı olabilirdi.
Türüncü tülüm tercih edebilirdi.
Kesinlikle. Olsun. Yine de bizce çok şık. Bence çok şık yani.
Ben de çok beğendim.
Bartu Küçük Çağlayan da etekli çıkıyor biliyorsun. Ondan daha şık olmuştu mesela.
Evet. Çok güzel görünüyordu ya bu çocuk. Maşallahı evet. vardı yani. Bu arada makyajıyla ilgili de küçük bir ben parantez açmak istiyorum. Çocuğun suratında no makeup makeup vardı. Yani böyle rengarenk ve bilmem ne falan bir makyaj yoktu. Evet Devlet Bey çok net görmüş. Gerçekten boldu makyaj yani kalın bir makyaj vardı. Ama tamamen neredeyse bir ten makyajı vardı yüzünde. Ki sahne için gerekli. Devlet Bey onu bile görmüş.
Ya...
Her gözün göreceği şey değil bu. O ya her göz o baktığı zaman o fondötenin üstüne çekilmiş pudrayı altına sürülmüş kapatıcıyı her göz görmez. Devlet Bey bravo muhteşem, bu yaşında.
Muhteşem.
Bu yaşında bak taftayı sateni ayırt etmiş. Tüylüsünü tüysüzünü makyajını bilmem nesini maşallah.
Takım elbiseli 100 tane adama da anlatıyor.
Evet. Ülkücüleri anlatıyor bunu toplamış orada onlar da şak şak şak şak şak şak alkışlıyorlar bir de yani. Ne canlandı acaba gözlerinde çok merak ediyorum. E, tüylü ceket, saten etek. E, bir mağazaya soksan mesela bir atıyorum böyle bir büyük ve çok markalı bir mağazaya ve desen ki bir tüylü ceket bir de saten etek bul bana ne gelecek? Ne getirir acaba o oradaki milletvekilleri yani ne canlandırdılar kafalarında?
Bir de ben şunu anlamıyorum. Devlet Bey kendimi takip etmiş bu geceyi oturup belli ki yani oturup izlemiş ve izlenimlerini not almış.
Konuşmalarını kendi yazıyor diyorlar çünkü danışman asla kullanmıyor diyorlar. Kelime
hani böyle
kelime.
Yanındaki insanlar gelip bakın etek giymiş nasıl sahneye çıkmış diye mi gösteriyor yoksa kendi özel ilgisi izliyor da mı konuşuyor.
Düşünsene danışmanı işte diyormuş ki bakın etek bakıyor. Aa saten mi o diye zoom yapıyormuş ekrana değil mi?
Zaten öyle olmuş olmalı yani.
Yani hayır gerçekten etek saten olmasa ve pembe olmasa sanırım Devlet Bey için kabul edilebilir olacakmış yani ama pembe saten hoşuna gitmemiş. Nemo'ya takmış. Ama Nemo da Türkiye'ye bir selam çakmış bu arada.
Gerçekten herhalde Devlet Bey'in söylediklerini mi duydu ne oldu ona duydum. Bir cevap vermiş.
Türkiye'de yaşlı bir fanım var ona bir sesleneyim buradan demiş.
Merhaba ben Nemo. Türkiye'deki arkadaşlarıma ve hayranlarıma sevgilerimi gönderiyorum. Umarım yakında birbirimizi görür, hasret giderir ve birlikte müziğin tadını çıkarırız.
Ne konsere mi gelecek? Gelmesin.
Gelmesin Devlet Gelmesin. Bey gider.
Yani ülkücülerin ne tantana çıkaracağı hiç belli olmaz bu zamanda.
Yiğit Kara Ahmet bile tutamayabilir.
Hayır, Yiğit Kara Ahmet de onu tutmaya kalkar. Ondan sonra Türkiye'de kopacak tantananın işte haddi var hesabı yok.
Yani bilmiyorum. Şok üstüne şok yaşamaya devam edecek gibi gözüküyor ama dünya çok başka bir yere gidiyor. Hiç onun beklediği yöne doğru gitmiyor.
O işte gitmesin istiyor ya.
Zaten.
O olduğu o, yerde
onlar
kalsın.
Milli Eğitim Bakanı ile birlikte bir çağ yakalamak istiyorlar.
Tabii başka bir çağ yakalamaya çalışıyorlar.
Ama işte dünya o çağda değil.
Geçti. Geçti o günler. Bak millet kendini neler yaptırıyor.
Neler yaptırıyor. Hadi hızlı haber hadi turuna hızlı, gidelim. Hadi hızlı.
Çağla Şikel en son buz kovalarından çıkıp gözlerini bağlatmıştı. Şimdi de 2500 lira verip 11 saat boyunca kendini bir kümes diye tabir edebileceğimiz...
Evet. Karanlık oda.
İkna odası. Nur Sertan'a istihdam kapısı çıktı hayatım yetiş.
İkna kümesi.
İkna kümesi. Bir yere kapattır bir de üstte para vermek.
Bu olayın amacı da kişinin değerini fark edip içindeki kaynağı hissetmesini sağlamakmış ve Çağla Hanım bunu keşfetmiş inanılmazdı demiş. Bu uygulamayı yapan beyefendi sosyal medyada zaten sık sık eleştiriliyor. Şimdi ismini zikretmeyelim. Tarikat benzetmesi yapılıyor kendisine.
Yani.
Bu ne artık modern tarikat mı diye. Daha başka uygulamaları da var kendisinin çok çeşitli.
O göz bağlama uygulaması da onun değil
tabii.
mi?
Aynı tarikatte. Aile falan da diziyor.
Aynı tarikatte ikinci isim millete doğum yogası yaptırıyorum diye çocuklarını öldürmedi mi anne karınlarında? İşte konuşturmayın bizi burada
zeytin
yani.
Zeytin ağacı bu beyefendi yani bir nevi. Zeytin ağacında anlatılan gibi bir hikaye yani.
Ya gene zeytin ağacı olsa gene iyi. Bu anca şey Karaçalı yani.
Evet, bu kümes.
Deve dikeni bu.
Bu tavuk kümesi.
Tavuk kümesi bu yani. Şimdi dünyadan bir haber verelim istiyorum. Benim özel haberim bu. Lyon Başpiskoposunu ziyaret etti Türkiye Lyon Başkonsolosu Cemil Yıldırım. Bir çeşit İslamiyet Hristiyanlık mesajı ve kıyaslaması yapar halde Başpiskoposun bir adım önünde ve şehadet parmağını kaldıracak, evet, havaya kaldıracak şekilde bir poz verdi. Tabii bunun altında çok yüklü mesajlar var yani hani işte biz sizden bir adım öndeyiz. Başpiskopos olsanız da işte bizim Allah'ımız şuyumuz buyumuz gibi bir sürü mesajlar var.
Beyefendinin başkonsolosu olduğu da düşünülünce skandal yani.
Seviyesinde var yani evet. Hani beyefendi orada bir din ateşesi olsa bir noktaya kadar kabul edilir. Gene saygısızcadır ama din ateşesi olarak kendi mesajını vermiştir de. Ama siz başkonsolossunuz yani.
Yani.
Devletin maddi çıkarlarını öncelemek birinci göreviniz sizin orada. Diyanet işlerinin bir temsilcisi değilsiniz. Ne münasebet sizin orada İslamiyet'i savunmak, korumak, yüceltmek gibi bir göreviniz yok. Siz devletin temsilcisisiniz yani.
İşte şimdi herkesin öyle varmış gibi ya. Parti i̇şte, programı gibi ya. Evet. O da parti programı gibi yani.
İşte vakti zamanında bu dış işlerinde çalışan AK Partilerin monşer diye aşağıladıkları tecrübeli dışişleri kadrolarını tasfiye ettiler. Herkes kendini yırttı. Yapmayın dışişleri.
Hayatım hassastır. Egemen Bağış bile başkonsolosu şu anda.
Metin Feyzoğlu bile başkonsolosu yol. Başımın konsolosu yani.
Hani şimdi onu bunlara gelene
yani. İşte bu öyle olur. O tabii, tırnak içinde olur. Monşerleri toplarsan oradan. Monşer de şundan monşer işte. Fransızca biliyorlar çok iyi ve yanında en az 3-5 dil daha biliyorlar bilmem ne diye. Monşer diye aşağıladığınız tipleri toplayıp yerine Cemil Yıldırım gibilerini koyarsanız al böyle diplomatik krizler ortaya çıkar yani bir fotoğraftan.
Instagram'dan.
Ve Instagram'dan diplomatik kriz çıkartırlar yani bunlar.
Neyse geç Müsavat Bey'e gidelim.
Gidelim yerli ve millileşelim.
Yerli ve millileşelim. Müsavat Bey, Özgür Özel ve Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmesi hakkında konuşmuş bu hafta.
Görüşsünler, bir mani yok. Ben liderlerin Cumhurbaşkanı tarafından davet edilerek durum değerlendirmesi yapmalarına karşı değilim. Ama bu zamana kadar gere gere getirdikleri şeyi şimdi yumuşatmaya çalışıyorlarsa arkasında gizli bir ajanda olması lazım.
Derler ya kurt sisli havayı sever diye, bu ülkücü milleti de böyle gizli ajanda. Arkasındaki plan.
Arka planlar.
Falan böyle.
Bir oyunlar.
Satrançlar, bilmem ne, Queen's Gambit'ler falan böyle. Bunlarla kafayı bozmuş durumdalar. Müsavat Bey de benim gördüğüm, özellikle bu konuşmadan gördüğüm, Ümit Özdağ'la yarıştırıyor. Şimdi ne yarıştırdığını yavru kobralarımız.
Parti yarıştırıyor diyelim.
Parti yarıştırıyor diyelim, fikir yarıştırıyor diyebiliriz. Çünkü benzer fikirler yani yarışan şeyle.
Bir yandan da ben tutarlı buldum Müsavat Bey'i. En azından açıklamalarında bir tutar ve bir görüş var. Meral Hanım'ı onunla eleştiriyorduk biliyorsun. İyi Parti ne partisi diye soruyorduk ve bir cevap alamıyorduk. Müsavat Bey en azından daha net çizgilerle belli edecek gibi gözüküyor yakın bir gelecekte.
Doğru söylüyorsun. Daha merkezde ve ne olduğu
daha
belirsizdi. Şu an
yani
sağa doğru koşar adım
gidiyor.
Gidiyor İYİ Parti'de. Oh.
Oh. Hadi İBB'ye gidelim biz de koşar adım.
Koşar adım.
İBB ücretsiz HPV aşısı uygulaması için başvurularını açmış biliyorsun. Ve İBB'den sosyal yardım alan 9-26 yaş arası kişiler bu hizmete ayarlanabileceklermiş.
Hayırlı uğurlu olsun 9-26 yaş arası ve İBB'den sosyal yardım alan dinleyicilerimize. Bu dinleyicilerimiz Kreyesus'tan muaftır onu da söyleyelim yani. İBB'den sosyal yardım alıyorsanız Kreyesus'tan bize destek vermeyin.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaşlı emeklilere 5000 liralık alışveriş desteği verecekmiş. Bu desteği alan emekliler Kreyesus'a bir miktar verebilir.
Evet, dinleyicimiz çok bu arada.
Evet.
Onlar lütfen.
İstiklal Caddesi de artık tümüyle tüm yetkileri mahkeme kararlarınca da İBB'ye geçmiş bu hafta.
Kaldı ki geçmese de Beyoğlu Belediyesi'ne de olsa Beyoğlu Belediyesi de artık CHP'nin olduğu için büyük şeyle uyumlu bir şekilde artık göreceğiz İstiklal ne olacak.
Evet.
Çok atıp tutuldu bakalım İstiklal ne olacak çok merak ediyorum.
Beyoğlu yani. Ne olacak
Beyoğlu
bakalım
ne
eski
olacak?
Haline dönebilecek
o
mi?
Masalar sandalyeler ne olacak o ağaçlar ne olacak o meydandaki o korkunç beton havuz ne olacak?
Ne olacak da ne olacak çok yani, soru var.
Çok soru var bu soruların cevabını İmamoğlu'ndan en kısa zamanda bekliyoruz.
diyelim ve Muğla'ya gidelim.
Haydi Bodrum. Aşk Bodrum'da yaşanıyor.
Aşk da Bodrum'da yaşanıyor. Katliam da Bodrum'da yaşanıyor biliyorsun.
Herkes öldürür sevdiğini hayatım ondan hep.
Gerçekten.
Doğa öyle. Aşkından oluyor hep bunlar. O yüzden bu doğayı hep öldürüyoruz, mahvediyoruz.
Yani. Bak bu akraba atamalarını artık haber yapmaktan sıkılıyoruz ya. Öf hep aynı şey diye. Ama bunları hiç sıkılmıyorum. Çünkü gerçekten katliam.
Bunun geri dönüşü yok. Akrabayı atarsın.
Aynen.
Amcası gitti mi görevden alırsın yerine işi yapacak birini atarsın. 3 yıl kaybedersin, 5 yıl kaybedersin. Ama gidip de Bodrum Cennet Koyu'na 128 odadan oluşan tesis yapmaya kalkarsan onun geri dönüşü zor olur. Veya Salda Gölü'nün ortasında mescit yaparsan onun geri dönüşü zor olur.
İmkansız. Anlatabiliyor muyum? Yani. Ne olmuş Bodrum'da?
Cennet Koyu'nda Cengiz İnşaat bir otel yapmaya başladı ve kapasite artışına onay verildi bu hafta. Proje için ÇED gerekli değildir kararı da verildi. 2012'de satın aldığı arazinin özelleştirme ihalesi hakkında Danıştay iki kez iptal kararı vermişti ama bu kararlar nedense uygulanmadı Danıştay'ın kararları.
Mehmet Cengiz olduğu için mi acaba diye tabii sorular vardı.
Olabilir, kişiye göre adalet.
Tabii.
Kişiye göre anayasa, kişiye göre yasa, kişiye göre adalet, kişiye göre vergi, kişiye göre ihale.
O. Önceden bakan kişiler doğru bakamamışlardır. Onlar değiştiği anda bu kararlar onaylanıyor.
Tabii.
Kesin öyle bir şeydir, değil mi?
Tabii. Bir de Türkiye'de biliyorsun bazı hukuk kararları var. Uygulanır, bazı hukuk kararları var. Uygulanmaz. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımız ve yakın çevresi karar verir. O yüzden Cengiz Bey de Sayın
yakın
Cumhurbaşkanımız
çevresinden olduğuna göre
istediği Danıştay kararını uygulayıp istediği Danıştay kararını uygulamama hakkına sonuna kadar sahip.
En azından görünen bu. Yorum değildir. Olağan bir tanedir.
Evet.
Yani.
Yani. Ne? 13. Ceza Dairesi Yargıtay'ın çıktı, ben Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum dedi. Al Cengiz Bey Danıştay kararını tanımamış. Süleyman Soylu kaç tane mahkeme kararını tanımıyorum diye açık açık söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızınkilerini hiç saymıyorum. Onlar zaten mahkemelerin ayıbı.
Süleyman Soylu kendi tanımadığı gibi halka da boş verin mahkeme kararını. Yıkın geçin. Ben tabii yollarım kararı arkadan dedi.
Yani. Kaldı ki Nebati Bakan millete yalvardı. Bürokrasi dediğiniz dedi. Bir telefonla değiştiririz. Yerle bir olur dedi ya. Aynen. Kanun dediğin ne olacak? Bir telefonla çıkartırız dedi yani.
Aynen öyle. Daha ne olsun?
Daha ne olsun? Cengiz Bey de tabii ki 128 odalık tesisini bir de gidip buvularıyla işletecekmiş.
Vallahi ne diyeyim? Yazıklar olsun diyelim hayatım. Ne diyelim? Hiç hayırlı olsun falan deyip de şaka bile yapamayacağım yani. Geçmiş olsun diyelim bütün Bodrum'a. Biliyorsun Bodrum'da su bile yok artık. Su akmıyor. Kamyonlar geziyor. Kamyonla alıyorlar suları.
Öyle ulam ulam taşınırsan küçücük kasabaya hiçbir altyapısını bilmem nesini düşünmeden yapmana herhalde öyle olur.
Yani.
İstanbul'da 90'larda aynı durumdaydı.
Hepimizin yani, olacağı o.
Bu ayarsızca böyle devam edersek. Ne bekliyordun yani?
Hadi hukuktan da bahsetmişken kaşınıyoruz. Şöyle bir yargı turu yapalım. Yargıda da çünkü yer yerinden oynuyor gibi gözüküyor.
Valla Yargıtay Başkanlığı seçimi papalık seçimleri gibi tur ve tur oldu, bitmek bilmedi.
Evet.
En son 37. turda tamamlandı.
Çok şükür.
Çok şükür. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 193 oy alarak 4 yıllığına göreve başladı.
Sonunda. Gerçekten 37 kere seçilememesi nasıl bir şeydir, değil mi? İşte Allah'ın hikmeti.
Türkiye'deki hukuk insanları kendi meslektaşlarını bu kadar güveniyorlar işte. 37 turda bir çoğunluğu sağlayıp aralarından bir kişiyi seçecek kadar bu kadar güveniyorlar. 37 turluk güveniyorlar yani. Ne demiş yargı muhabiri Alican Uludağ? Nasıl yorumlamış bu olayı?
Kerkez menzil cemaatinden değil. Menzilci üyeler de destekledi ancak tek başına başkan seçecek güçleri yok. Her gruptan destek aldı. Milliyetçi muhafazakar çizgide ama görece daha ılımlı
demiş. Yani o senin cemaatinden, bu benim görüşümden, bu sizin pencereden, bu Yasemin'in penceresinden diye insanları ayırırsan herhalde 37 tur seçemezsin Yargıtay Başkanı'nı. Bir de gelinen seviyeye bakar. Yargıtay Başkanı nasıl ve neden seçildi? Beyefendinin verdiği kararlı başarıları, akademik yeterliliği, bilmem nesi, entelektüel seviyesi üzerinden değil.
Menzilci mi değil mi, milliyetçi mi değil mi?
Ilımlı mı?
Muhafazakar mı, dik mi? Yani Alican Bey'in yorumları tabii ki çok değerli ama bunu bu kadar normal bir şeymiş gibi gerçekten insan dehşete kapılıyor.
Bu seviyeye geldik.
Tabii artık şeffaflık işte, evet. Yani diyoruz ya.
Ve işte bu seviyeye geldiğin zaman işte o menzilci, bu ülkücü, bu muhafazakar, bu ılımlı, bu soğuk, bu sert, bu yumuşak. 37 turda Yargıtay Başkanı seçemezsin. Veya insanlar o daireye mi düştüm Yargıtay'da, bu daireye mi düştüm Yargıtay'da? Ulan bu daireye düştük, acaba bizi de mi bu davayla ilişkilendirecekler bilmem ne diye kendilerince böyle endişeler yaşarlar ve güvensizlik ortamı hakim olur yani. Bu güvensizlik ortamının neticesinde de aha ekonomi.
Zaten. Hemen göreve gelir gelmez de bir açıklama yapmış Kerkez Bey.
Bu olumsuz tartışmaların en azından bizden kaynaklı sorunlarını bir an önce çözmemiz gerekiyor. Bu ülkemiz için, yargı için çok çok önem vereceğim bir durum.
Diye konuştu. Bekleyen şeyler vardı tabii bu seçim yüzünden. Şimdi bu da bir yüksek mahkeme sayılır.
Yargıtay 13. ceza dersinden değil ama Yargıtay tabii.
Çok yüksek,
yüksek mahkeme.
Gene bu da çok çok yüksek mahkemelerden biri. O yüzden bekleyen çok şey vardır.
Yüksek yüksek mahkemelere dava açmasın.
Allah düşürmesin diyorum.
Allah düşürmesin.
9. yargı paketine gidelim. Paket paket. Çeyiz paketi gibi. Yargı paketinden ne çıktı?
Bu şey oluyor ya, TikTok'larda hediye paketi yapıyorlar böyle. İçinden dom da çıkıyor, çikolata da çıkıyor, alkolsüz köpüklü patlayan cam şişede gazoz evet. da çıkıyor. Bu yargı paketleri de öyle.
Ne çıkacağı hiç belli
değil. Hiç belli değil. Elini bir atarsın, çikolata çıkar, bir atarsın dom çıkar yani.
9. yargı paketindeki söz konusu taslağa göre 721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesinde yer alan kadının soyadı düzenlemesinde yapılacak değişiklik ile Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, her zaman olduğu gibi aslında, kadınlar evlendikten sonra bekarlık soyadlarını tek başına kullanamayacaklarmış.
Bu yargı paket, bu taslak halinde. Tabii. Bu konuda
konuşulur, değiştirilir. Bir
hiç
şey
kimse endişelenmesin. Türkiye Barolar Birliği'nin bütün üye barolarının kadın komisyonları, kadın hakları komisyonları, ki biliyorsun İstanbul Barosu'nun Kadın Hakları Komisyonu raportörü Esma arkadaşımız da pek çok kez konuk oldu programımıza.
Yavru kobralarımız da tanırlar.
Yani medeni hukuk kürsüsünden hocalarla birlikte bu kadının soyadı meselesinde çok ciddi çalışıyorlar. Bu pakete onlar da bir taslak metni hazırladılar. Böyle şeylere izin verilmemesi için ellerinden ne geliyorsa yapacaktır bu kurumlar. Hala ciddiyetini ve önemini koruyan kurumlar diye düşünüyorum. O yüzden çok da endişeye mal vermemek lazım. Duyurmak önemli tabii de.
Katılıyorum, bence de duyurmak önemli. Bana da burada komik gelen şey zaten birinin bunu düşünüp bunlarla uğraşıyor olması yani. Birinin buna kafa patlatmış olması, birinin bunu yazmış olması falan, hani hayatım, komik.
Bak 9. yargı paketi diyor. Ben 8,5 senelik hukuk fakültesi serüvenimde 3 anayasa, 2 medeni kanun, 2 ticaret, ciddi söylüyorum. 2 ticaret kanunu, 1 hukuk muhakemeleri kanunu eskittim ya.
İnanırım.
Sınıfta kaldın, öbür sene bambaşka bir ders görüyorsun yani. Anayasa değişti, sistem değişti. Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçirdi. Buyur burada. Bu arada çok kolay. Parlamenter sistemde çünkü güçler ayrılığı olduğu için cevaplar zor. İşte, ay bu acaba işte parlamentoda mı görüştür, bakanlar kurulunda mı falan diye. Şimdi cumhurbaşkanı kararnamesi, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı kararı. Her bütün yetki ve görevi, her şey onda olduğu için.
Yaz geç
yani. O yüzden 9. yargı paketi, 10. 11. oho daha neler. Bunlar toplumun işte sinir uçlarını ve sınırlarını işte ne kadar daha esnetebiliriz, ne kadar daha şey yapabiliriz, bunların denemeleri yani. Kim ses çıkaracak bakalım.
Tabii.
Ne kadar ses çıkaracak? Buna ses çıkartırlarken arkadan başka bir şey kabul ettirebilir miyiz falan. Yani bunlar böyle...
Gördüğümüz Murat Kurum'un da dediği gibi biz aynı tiyatroları oynamaya devam edeceğiz demişti biliyorsun. Gerçekten öyle.
Bak 9. sezon.
Evet.
9. yargı paketi yani.
Evet. Kobani davasına da gidelim buradan. Bir kısacık ona da değinelim.
Yargı demişken.
Kamuoyunda 6-8 Ekim olayları olarak da biliniyor biliyorsun. 36 sanık hakkında karar açıklandı bugün. Davada HDP'li eski siyasilerin de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 kişi yargılandı. Demirtaş dahil tutuklu sanıklar duruşmaya katılmadılar. Avukatlar karar okunduğu sırada salonu terk ettiler. Mahkeme başkanı bu nedenle de kararı okumayı durdurdu.
Şimdi o tabii usul. Tabii. Yani ya sana ya avukatın yüzüne okuman lazım kararı. Avukatlar da terk ettiyse mecbur kararı okuyamamıştır başkan.
Partinin o dönemki eş genel başkanı Demirtaş birden fazla suçtan toplamda 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Demirtaş bu cezanın 20 yılını devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan aldı. İnsanları eyleme davet ettiği için, sokak hareketine davet ettiği için.
Yani konuyla ilgili Demirtaş vakti zamanında zaten
kimse suçsuz yere yattım hapislik üzerinden siyasi şantaj kirli hesap yapmasın
çağrısı da bulunmuştu. Davanın tarafıdır. O yüzden bence çok da üstüne laf söyleme hakkımız yoktur yani. Ya bir siyasetçi kendi politik görüşü doğrultusunda hitap ettiği kitleyi anayasal hakkını kullanmaya davet edemeyecekse ne işe yarar?
Yani bir de bak şimdi sabahtan beri yargıyı konuşuyoruz. Bir de konuşmadığımız kısmı var. Ayhan Bora Kaplanlar, AK Partiler, MHP'ler birbirlerine mesaj yolluyorlar. Onu yapıyorlar. Orada dengeler değişiyor. Şu oluyor buluyor. Bir
sahte
de
plakalar, emniyet şeyleri falan.
Bilmem ne. Bir de konuşmadığımız kısmı var. Her şey böyleyken şimdi burada bu kararların verilmesi de bir mesaj demek oluyor.
Tabii ki
burada öyle. Ne demek istiyorsun?
Tabii ki öyle. Yani artık işte bak cumartesi günü öğretmenlerle buluşacak Özgür Özel İstanbul'da ve bir miting yapacak. Abi bu da o zaman işte ülke bütünlüğünü bozmaya yardım ve devletin birliğini ve bilmem ne bir şey yani, anlatabiliyor muyum? Evet. O da Özgür Özel de öğretmenleri sokağa davet etti. Atanamayan öğretmenleri davet etti yani.
Tabii öyle değerlendirirsen o da öyle.
Evet.
Ama işte o sen öyle olduğun için öyle, sen öyle olmadığın için böyle. O bambaşka bir şey o zaten orada. O hukuk değil onun adı yani.
Bu ne biliyor musun?
Guguk Sayın Cumhurbaşkanımız diyor zaten, demişti biliyorsun.
Sayın Demirtaş sert çıkışlarıyla bildiğimiz bir siyasetçiydi ve bu işte başına ne geldiyse seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız çıkışından dolayı geldi gibi hissediyorum.
O yüzden de bir erken seçim sesleri yükselecekmiş gibi hissediyorum ben önümüzdeki dönemde. Bilmiyorum ne olacak.
Göreceğiz. Onu Devlet Bahçeli bile. Moda, makyaj ve erken seçim.
Gerçekten.
Uzmanlık alanı. Bir de klasik arabalar.
Evet. Ve Ferdi Tayfur repertuarı. Evet.
Aynen.
Hani sen bir gün bana Sezen Aksu quiz yapmıştın da hepsini bilmiştim. Devlet Bey'e de Ferdi Tayfur'un böyle Spotify'dan şarkılarını 3 saniye 3 saniye açıp hangisi hangisi diye sormak isterdim açıkçası.
Ben de Eurovision şarkılarını açıp sormak isterdim.
Hangi ülke diye.
En az Ferdi Bey kadar başarılı olacağına inanıyorum yani. Hangi ülke hangi sene kazandı, kaçıncı oldu, kaç puanla. Gör bak nasıl şakır şakır söylüyor.
Evet.
Şey gibi işte bizim anneannelerimiz nasıl Rosalind'e izlerdi öyle nefessiz izliyor belli ki yani.
Yalan rızgarı izler gibi. Hadi tasarruf paketine gidelim buradan da, yargı paketini kapatalım. Tasarrufa doğru gidelim çünkü az önce senin de hatırlattığın gibi yargının ucu ekonomi yani.
Hepsi işte birbirleriyle tabii. Çok affedersiniz teşbihte hatamız, göt göte dizili yani. Yargı, ekonomi, eğitim, adalet, bunlar böyle birbirlerinden ayrı düşünülebilecek şeyler değil, etkiliyorlar birbirlerini tabii ki.
İşte yargı, hukuk, adalet öyle olunca da ekonomi kamuda tasarruf böyle. Paketi konuşursun ekonomi konuşurken de.
Öyle yargı paketine böyle tasarruf paketi.
Aynen öyle. Hadi girelim şu paketin içine.
Çıkamayacağız çünkü o paketin içinde kalacağız gibi.
Kamu harcamalarında tasarruf yapılmasına yönelik adımları içeren bir paket açıklandı. Ne kadar bir tasarruf hedefleneceği belirtilmedi. Ancak hükümete yakın medya organları 100 milyar lira gibi konuştular.
Civarı
dediler. Tasarruf hedeflenen alanlar taşıtlar, binalar ve kamu istihdamı başta geliyor.
İşte geçen bölüm konuşmuştuk ya, yeterince taşıt, bina ve istihdam var zaten.
Zaten.
Hatta sanki gereğinden fazlası bile var.
Zaten. Tek tek bakalım istersen neler olacakmış.
Zorunlu ihtiyaçlar hariç yeni araç satın alma ve kiralama 3 yıl süreyle durdurulmuş.
Eyvah.
Şimdi bak, zorunlu ihtiyaç var, zorunlu ihtiyaç
tabii.
Var.
Yani kimin hangi ihtiyacı zorunlu, kimin hangisinin değil göreceli.
Şimdi atıyorum, tamamen farazi konuşuyorum. Bir okul vardır, biraz daha uzağında lojmanı vardır. O okuldaki 15 tane öğretmen bir servis talebinde bulunuyordur devletten. Diyordur ki 15 kişilik bir araç alın ki yani herkes kendi aracıyla gidip gelmek durumunda kalması falan. Zorunlu ihtiyaç sayılmaz. Ama mesela Diyanet İşleri Başkanı diyorsa ki ben 2023 model Maybach'tan sıkıldım, 2024 model Maybach istiyorum, zaruri bir ihtiyaçtır hemen.
Hemen.
Hemen.
Kaldı ki bu madde 2021 yılındaki tasarruf genelgesinde de aynen yer alıyormuş zaten.
İşte bak, zorunlu hallerdekileri almışlar. Aynen. 2021'den bu yana
hepsi
ne
zorunluymuş demek
hepsi,
ki.
Hepsi makam aracı.
Zorunluluk vardı.
Hepsi büyük başlar taşıdığı için oluyor. Önemli. Olur. Tabii.
Kamu kurumlarına 3 yıl boyunca yalnızca emekli olan personel sayısı kadar yeni eleman alınabilecekmiş. Ayrıca esnek ve uzaktan çalışma modelinin de sinyalleri verilmiş. Ofisler de kapanacak herhalde.
Ama zaten kamu kurumlarının çoğu esnek ve uzaktan çalışıyor ki.
Zaten. Çok yani, oldukça esnek.
Oldukça esnek çalışıyorlar. Mesela ben saat 10'dan önce iş yapmaya başlayan bir tane devlet memuru görmedim.
Evet.
En azından adliyelerde şimdi de hepsini söylemeyeyim. İşin içine katmayayım. Öğle yemeğini saat 2'den önce bitiren bir tane çalışan görmedim.
Saat 4'ten sonra bilgisayar başında bulabilirsen.
O da bilgisayarını açık bulabilirsen. Tabii. Hani bilgisayarın başında buldun, bilgisayarını açık bulabilirsen falan. O yüzden zaten yeterince esnek çalışıyordu. Daha da esnesinler. Oh.
Oh.
Yakında şey gibi, lastik top gibi olacak hepsi yani. Esne yogi olacak hepsi.
İyice birer tane. İyice bir şey de yok zaten.
Tabii.
Savunma ve güvenlik hariç personel servislerinde toplu taşıma olan yerlerde kaldırılacakmış. Bu korkunç geldi bana açıkçası. Yeni lojman ve sosyal tesis alımı, yapımı, kiralanması da süresiz olarak yasaklanmış. Kurumlar, eğitim ve buna benzeri toplantıları otellerde değil kendi tesislerinde asgari harcamayla yapacakmış. Bu,
oh.
Oh yani.
Yani hay bir de her yerde var artık konferans salonu, eğitim bilmem nesi. Adliyede bile 10 tane var. Vardır. Konferans salonu. Bugün gördüm, müze varmış adliyede.
Vardır.
Arşiv yok. İcra dosyalarının, yani icra dosyalarını, dava dosyalarını, o en önemli şey. Arşiv diyecek Allah'ın yok, müze var.
Olsun ama Avrupa'nın en büyüğü.
Oh.
En büyüğü.
Büyüklük önemli. Size önemli. Queen.
Tarım, deprem bölgesi ve ulaştırma dışında yeni yatırım yapılmayacakmış. Tanıtım, eğitim gibi etkinliklere de ara verilecekmiş.
Eğitim gibi etkinliklere ara verileri çok oldu zaten.
Çok.
Yani hurafe.
Hurafe.
Yani kulaktan dolma.
Kırtasiye harcamaları azalacak. Yazışmalar dijital ortamda yapılacakmış. Zaten.
Zaten e-devlet değil mi? Her şey e-devlet.
Zaten.
Bir de o şakır şakır o her şeyi yazıcıdan çıkartmıyorlar mı? Ben de çok sinir oluyorum.
Ben de yani. Öyle. Ne gerek?
Ne gerek var?
Kamuda çalışanların yönetim kurulu ücretlerine sınır getirileceği açıklanmış ama tavan fiyat belirtilmemiş. Belirtirler yakında.
Zamanı gelince.
Zamanı geldiğinde bir bakalım görsünler nasıl bir şey olduğunu.
Bir de yönetim kurulu üyelerine de sormak gerekiyor.
Tabii. Hani ne kadar aynen. Söz konusu tedbirler Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsıyormuş.
Vekillere gene her şey serbest.
Ya.
Yani gerçekten Ziya Paşa mıydı o? Apırana kadar yiyiniz, köpürene kadar yiyiniz diyen. Yani hiç Ziya Paşa'dan da alıntı yapacağımı düşünmezdim bu podcast'ta ama tam olarak yeri geldi. Hak ettiler yani.
Mahmut Tuncer'in de dediği gibi vekilime kaymak lazım, Afyon'dan kaymak lazım diye. Gerçekten de öyle. Afiyet olsun diyelim. Kurumlar yaptıkları tasarrufu rapor halinde komisyona göndereceklermiş. Bu raporlama nereden ne şekilde tasarruf edildiği detaylı şekilde yer almak zorundaymış bu raporun içinde. Bu paketin bir önceki tasarruf paketinden farkı da zaten buymuş ve idari para cezası uygulanacakmış.
Raporlamayanlara ve tasarrufta bulunmayanlara.
Bulunmayanlara. Bakalım ne olacak yani. Göreceğiz.
Vatandaşa aldıracaklar. Tabii. Yani eskiden bizim zamanımız öyle değil miydi? Liseye kayıt olurken iki top kağıt al.
Tabii.
Bilmem tane iki tane kartuş tabii. Al. Bilmem ne al. Ona döneceğiz gene.
Tabii.
Üniversite hastanesine git bir gün. Bir cihaz bağlanıyor vücuduna ve 24 saat boyunca EKG'ni çekiliyor. 10 tane cihaz var. Dediler ki ama pil yok bizde. Pil dediler alırsanız takarız.
Aa.
Pili yok ya.
İnanılmaz.
O cihazlar bilmem nereden bilmem kaç paralara alınmış. Ama devlet onlara pili almıyor devlet. Ya biz de mecbur kendimiz al. Yani kendileri de ceplerini alacak hali yok orada çalışanların. Hastalar alırsa hani pil takıyoruz yoksa takamıyoruz dediler.
Kamuda tasarruf.
Kamuda tasarruf.
Yani pilin yoksa öl diyor adeta.
Tabii pil alacak. Gibi. Pil alacak paran yoksa kusura bakma kalbin ritmini kontrol edemem diyor.
Aynen öyle bilmiyorsun.
Veya şanslı günündeysen senden önce bir hasta bir tane alete pil aldıysa belki onu takarım sana canım isterse ama onu da bilemeyeceğim diyor.
CHP tabii bu kesintilerle ilgili Özgür Özel açıklama yaptı.
Bu örtülü bir IMF programıdır.
Dedi. Ya Özgür Bey siz de ortalığı karıştırmayın. Herhalde IMF programı olacak. Yani IMF'nin açılımı ne? International Money Fund. Uluslararası para fonu. Dünyadaki bütün para dengelerini, ekonomik parametre bilmem neleri belirleyen, politikalarını düzenleyen bilmem ne kurum bu. IMF programını uygulamayacaksın da neyin programı? Zambiya'nın programını mı uygulayacaksın yani?
Zaten.
Ve El Nebati'nin programını mı uygulayacaksa uyguladık, gördük. Bu böyle IMF'ye hep öcü gibi tarif et, şey yaptılar ya, memlekette oturttular ya kafamıza. Ve Sayın Cumhur, hiç unutmuyorum, 2005 seçimlerine çıkıp IMF'ye olan bütün borcumuzu ödedik. Hatta IMF bizden borç istiyor açıklaması yapmıştı seçimlerden bir gün önce ulusa seslenişte. Böyle bir şey değil IMF yani. IMF'den borç alınır, IMF'den politika sorulur. Bu böyle amacı, kuruluş amacı bu zaten yani. Özgür Bey de örtülü bir IMF kurulu herhalde yani.
Ekonomistler de tasarruf paketinin maddi getiriden ziyade topluma bir mesaj amacını taşıdığını söylemişler. Hesaplama yapmışlar. Bütçe açığının başka alanlardaki tasarruflarla kapatılabileceğini bulmuşlar. Mesela 2023 yılındaki kesilen para cezaları tahsil edilirse bütçeye 470 milyar lira katkı sağlanabiliyormuş.
Cengiz ve Kalyon İnşaat Ortaklığı'yla işletilen İstanbul Havaalanı'nın ödenmeyen 22 ve 23 kiralarının tahsil edilmesiyle 60 milyar liralık bir gelir elde edilebiliyormuş.
Şimşek'in göreve geldiği Haziran 2023'te yaklaşık 37 milyon lira olan temsil ve ağırlama harcamaları yıl sonunda 17 katlık bir artışla 620 milyon liraya geldi. Bu yılın ilk 3 ayında Ocak, Şubat, Mart aylarındaki harcama ise 801 milyon lira.
Ama şimdi böyle tabii bunu sevimli göstermek istemem ama TL'nin düşüşüyle de alakalı bu. Tabii. Yani muhtemelen değerleri 3 aşağı 5 yukarı aynı ama yani TL 17 kat düştüğü için harcamada 17 kat görünüyor yani gibi.
Ama yani 801 milyon liralık bir tasarruf gerçekten sağlanabilir.
Bir de kimi ağırlıyorsun o kadar 801 milyon liralık? Kim geldi gitti yani?
100 milyar liralık bir tasarruf hedefleniyormuş ya mesela. Cezaları tahsil etse 470 milyar lira katkı gelecekmiş yani. Şaka gibi bir rakam bu.
Canım affettikleri vergileri tahsil etse zaten yani.
Hiç bunlara gerek yok yani. Aslında diyor ekonomistler yani. Bu ne diyor? Çok da haklılar gibi gözüküyor.
Ama bence çenelerini kapasınlar Sayın Cumhurbaşkanımız, her şeyin en doğrusunu ve iyisini bilir.
Ne demiş o bu konuda? Onun cümleleriyle bu konuyu kapatalım.
Talimatım üzerine tasarruf kültürünü ve verimliliği arttırmak için ekonomi yönetimimiz kapsamlı bir çalışma yaptı.
Tasarruf kültürünü arttırmak için yapılmış.
Amaç yani tasarruf edelim ve bu elde ettiğimiz gelirle bir falan değil. Kültürel bir çalışma. Ekonomik değil yani, anlatabiliyor muyum?
Evet.
Yani hani anladığım kadarıyla Mehmet Şimşek'ten çok Kültür ve Turizm Bakanı ilgilendiren bir proje yani bu tasarruf projesi.
Tasarruf kültürünü pekişmesi adına hepimizde.
O yüzden Kırtasiye giderleri bitiyor yani, anlatabildim. Evet. Hani o böyle kurşun kalemi küçücük kalana kadar kullansınlar ki o yokluğu bilsin istiyor. Tabii. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız, bravo.
Birincisi, bu paket kamuda verimliliği arttırarak tasarruf sağlamayı amaçlıyor.
Ya verimlilik arttırmak için.
İşte diyorum ya, işte küçücük kalana Tabii. kadar kalemi kullanmak, verimliliği arttırmak.
İkincisi, bu paketle birlikte çok güçlü bir uygulama modelini hayata geçiriyoruz.
Eyvah. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü uygulama modelleri, biliyorsun Berat Bey bir tane denemişti.
Evet.
Nebati Bey bir tane denemişti. Mehmet Şimşek işte daha işte örtülü IMF rasyonel yerlerde geziyor.
Bakalım.
Yenisi geliyormuş.
Bakalım.
Üçüncü ve son olarak, tedbirler bütün kamuyu kapsıyor.
Açıklamasını yapmış Sayın Cumhurbaşkanımız. TBMM hariç.
Hariç.
TBMM hariç bütün kamuyu kapsıyor.
Diyelim.
Diye de düzeltmekte fayda var. Niyetimiz tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın laflarını düzeltmek değil. Muhakkak atla gözünden kaçmıyor. 550 kişi attı yani. Hani o diğer bütün kamuya baktığımda tabii. Anlatabiliyor muyum? Binlerce öğretmen, yüz binlerce imam, milyonlarca polis falan. Onların arasında 550 tane milletvekili gözünden kaçmıştır muhakkak.
Çok muhtemelen. Hadi Sayın Cumhurbaşkanımıza gidelim.
Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim.
Oley!
Cumhurbaşkanlığı köşesi.
Evet!
Sayın Cumhurbaşkanımız bu hafta Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le görüştü, biliyorsun. Ankara'ya geldi kendisi. Pek çok konuda da konuştukları söylendi. İki ülke arasındaki anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi konusunda mutabık kaldık dendi görüşmenin
herhalde
sonunda.
Herhalde yani savaşacağız zaten diye mi çıkacakları beklenmezdi yani. Hani.
Yunan basınında da çok ilgi görmüş bu buluşma. İki lider biliyorsun Hamas konusunda anlaşamadılar.
Sayın Cumhurbaşkanımız Hamas konusunda hiç dünyanın hiçbir kesimiyle anlaşamıyor. Bir Filistin'le anlaşıyor Hamas konusunda, o kadar.
Filistin'le bile anlaşamıyor diye biliyorum ben.
Sayın Cumhurbaşkanımız ama biliyorsun ki Anadolu'nun savunmasını teslim etti Hamas'a. Bu hafta çıktı.
İsrail vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla zamanı gelince gözünü Anadolu'ya da dikecektir. Hamaslılar Gazze'de yalnızca Gazze'yi değil Anadolu'nun ileri hat savunmasını da yapmaktadır
dedi.
Ben Kuvayi Milli'ye benzetmesi yapınca da kızıyorsunuz
dedi.
Siz bunu göremeyecek kadar kör, anlayamayacak kadar idrakiniz kapalı mı dedi.
Sordu. Demedi.
Sordu.
Kibarca sordu. Şimdi hakkını yemeyelim. Kibarca sordu.
Demek ki kör ve idrakimiz kapalıymış.
Gerçekten bu Kuvayi Milli'ye kör yani, anlayamıyorum.
Peki. Yani ben de bu Kuvayi Milli'ye benzetmesini yok. Benim de zihnim almıyor. Demek ki idrakimiz o kadar açık değil bizim.
Değil.
Değil belli ki.
Belli ki değil. İdrakler kapalı.
İdrakler bugün bizde kapalı. Hamas'a karşı.
Erdoğan Miçotakis'e de
Hamas'a terör örgütü derseniz buna üzülürüz
dedi. Miçotakis de yapacak bir şeyim yok vallahi dedi. Yunan gazetesi de bir manşet atmış. Anlaşmazlıklar ılımlı havada sürecek. Çok iyi.
Çok doğru. Miçotakis'in de Sayın Cumhurbaşkanımızın da birbirine çok ciddi ihtiyacı var. Yani yeri geldiğinde Cumhurbaşkanımız o 12 adalar diye seslenecek. Yeri gelecek Miçotakis o Kıbrıs diye seslenecek ki içerideki seçmenine, tabii, işte vatandaşına bilmem neyine mesaj versin. Anlatabiliyor muyum? Aralarındaki anlaşmazlıkların sürmesi şart. Ilımlı havada sürecekse ne mutlu.
Ne mutlu bize. Yani. Böyle bir anlaşmazlığın olması zaten saçma en nihayetinde, en temelinde. Hayırlısı diyelim.
Hayırlısı diyelim. Ege'de sükunet olacağı konusunda mutabık kalmış da yani bir zahmet. Küçücük deniz zaten, yani onu da bölüşemiyorsunuz.
Zaten. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına gidelim. Hiç gitmememiz gereken yerlerde dolanalım. Gizli tanık ifadesiyle başlayan Ankara Emniyetindeki gözaltılar sonrası büyüyen krizde gözlerin çevrildiği Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında konuştu.
Çetin mücadeleler sonucu gerilettiğimiz bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyiz. Kanun dışına çıkan, hatası olan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz
demiş. Sayın Cumhurbaşkanımız herhalde kendi vesayeti dışında hiçbir şey vesayetini kabul edemiyor, yani böyle bir şeyi var. Haklı da. Öyle ama bu sistem onu getiriyor.
Zaten.
Sayın Cumhurbaşkanımıza veriyorsun yetkiyi, görüyorsun etkiyi.
Tam olarak.
Kuklayı da kuklacıyı da çok iyi biliyoruz. Siyaseti yumuşama iklimi kara kışa çevirmeye çalışanlar olduğunu, Cumhur İttifakı surlarında gedik açmak isteyenler olduğunu görüyoruz.
Ya Allah bismillah diye bir mehter marşı.
Adeta.
Eşliğinde kelimelerini noktalandırmış yani.
Enteresan gelen bana da kuklayı da biliyoruz, kuklacıyı da biliyoruz. O zaman.
Söyleyin.
Yapın.
Yani kukla da kim, kuklacı da kim? Bunu açıklayın. Kimse bunları gözaltına alın, yapın operasyonu.
Yargılayın.
Evet, konu kapansın yani. Memlekette böyle manasız sansasyonlar yaratılacağına, böyle herkes kendi fikrini, kendi böyle işte komplo teorisini, spekülasyonunu yapacağına Sayın Cumhurbaşkanımız biliyormuş kuklayı da kuklacıyı da, açıklayın.
O zaman.
Bu konuda kapansın, insanların da kafasında soru işareti kalmasın yani.
Ama biliyorsun hayatım, böyle büyük operasyonlar gizli yürütülür. Sayın Cumhurbaşkanımız mutlaka açıklamasa da gizli çok
ayak numaralarını bile biliyordur kuklacıların.
Aynen öyle. Aynen.
Şimdi Gepetto Usta düşünsün.
Erdoğan il başkanlarına seslenmiş.
31 Mart seçimlerini göz ardı etmiyoruz. İç muhasebemizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Hata değil, yanlışta ısrar etmek kaybettirir. Nereden geldiğinizi unutmazsanız hedeflerinizden de kopmazsınız
dedi.
Kobay faresi olduğumuzu bu memleketinde devasa bir denek, bir deney alanı olduğunu bir kez daha yüzümüze vurmuş Sayın Cumhurbaşkanımız. Demiş ki hata yapmaktan korkmayın. Deneme yanılma yöntemiyle çözeceğiz bu işleri.
Ama yanlışta da ısrar etmiyoruz. Yanlış olduğunu gördüyseniz oradan
hemen
da dönüyoruz.
Aynen öyle. Ama unut bulmaması gereken, hedeflerinden asla kopmuyorlar. Yani bir yere bir gidiş var gerçekten.
Var.
Yani onun neresi olduğunu galiba sadece Sayın Cumhurbaşkanımız biliyor ama.
Ve bak ne kadar güzel rehberlik, hocalık, önderlik de ediyor. İl başkanlarına konferanslar anladığım kadarıyla böyle toplantılar düzenleyip hocalık yapıyor. Deneyimlerini, tecrübelerini aktarıyor.
Gavurların bir sözü vardır. Try again, fail again, try better, fail better diye. Tam olarak bunu tavsiye etmiş Sayın Cumhurbaşkanımız. Tekrar dene, tekrar yanıl ama daha iyisini dene, daha iyi yanıl.
Oh. Ve yanlışça ısrar etme diye de eklemiş,
eklemiş ve hedefimizden de asla kopmayacağımızı da söylemiş. Peki. Gelelim grup toplantısına. Ne demiş grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız?
Yorulan arkadaşlarımızı dinlenmeye alacağız demiş.
Ve adeta popstarın eleme anı gibi mecliste herhalde güp güp kalpler atmaya başlamış. Acaba hangimiz yorulduk diye.
Şey gibi o yanak hemler şey yapıyor oyuncu.
Evet.
Futbol oyuncularını giriyor çıkıyor numaralarını kaldırıyor havaya. Sayın Cumhurbaşkanımız öyle isim kaldıracak herhalde bu çıkıyor oyundan bu giriyor
şey
diye.
Şey vardı ya Mehmet Ali Erbil'in eyvah düşüyorum diye bir yarışması altın açılıyor aniden düşüveriyorsun.
Eser Yenen'in değil miydi o ya?
O da sundu bir ara. Acaba kim yoruldu?
Şeye daha çok benzetiyorum ben bunu. Black Swan filmindeki Kuğu Gölü Balesi'nin baş balerin seçmelerine.
Evet, adet.
Yani birbirlerini öldüresiye bir rekabet. Ve Murat Kurum'un da dediği gibi bir tiyatro oynanıyor. Aynı tiyatroyu oynamaya devam ediyorlar. Kas değişecek işte bazıları.
Tabii, bazı yorulan, kaslar değişecek.
Yüzü yorulan oyuncular... Bir müddet ekrandan ve sahneden indirecekti. Yerine yeni taze no name isimlerle yeni bir casting.
Abdullah Bey gibi Kızılcık Şerbeti'nde.
Evet. Işte. Evet. Abdullah Bey olmaya devam edecek ama başka aynen. Kasta oynayacaktı.
Tam yani. Olarak aynısı evet. Yani. Tam olarak.
Ne olacaktı ya?
İnanılmaz. Adeta.
Bunlar bu arada yani partinin önemli isimlerinin söylemleri üzerinden tabii. Yaptığımız yorumlar. Yani Murat Kurum ve Erdoğan'ın söylediklerini birleştiriyoruz. Tabii. Yani birisi bak. Aynı tiyatro oynamaya devam edeceğiz diyor. Öbürü de yorulan arkadaşlarımızı dinlenmeye alacağız diyor. O zaman bir kast değişikliği var bu oyunda yani. yeni sezonda yeni kastıyla.
Aynen. Bizde yaz dizisi yok diye üzülmüştük bir sene.
Meclis TV açacağız.
Aynen.
Onlar da bir...
Araki Bulak yılbaşına kadar.
Ne tatil yapmak onlar da şimdi gör. Başladılar Monaco'dan başladılar. Bir de tatil dediğin şey Nisan ayında Monaco'da başlarsan...
Eyvah.
Senin dediğin gibi yılbaşından önce bitmez o tatil yani. Aynen.
Ekim'de bir göstermelik uğrarlar bir daha.
Tabii yeni yasama açılış. Yılını açarlar aynen. Bir şey yaparlar ondan
sonra... Bir daha Araki Bulak.
Kaymaya bir daha. Ondan sonra denizde inip kaymaya teknede inip.
Hadi yavaş yavaş sonlandıralım istersen Kobra 1'cim. Yoksa bambaşka yerlere gideceğiz gibi gözüküyor.
Gittik. Bu hafta ne Kreyesus ne bir şey kurtaramaz bizi.
Gittik.
Bilmiyorum.
Yine şahane bir bölüm olmuş gibi hissediyorum. Bilmiyorum.
Herhalde. Burada tecrübe konuşuyor. 5 sene dile kolay.
149.
Millet 5 senede söz yapıyor, nişan takıyor, evleniyor, çocuk yapıyor, boşanıyor bile.
Gerçekten öyle. Ya. Yani bu bölüm 149. bölüm. Bu sezonda çektiğimiz yanılmıyorsam 33. bölüm. Eylül'den bu yana.
150'ye bir kala.
İnanılmaz rakamlar yani.
Yani bizimkilerin şeyini zorluyoruz.
Gerçekten. Ya.
Bir arka sokaklar olmaya yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Sonumuz hayır olsun bakalım.
Gerçekten hayır olsun diyelim.
Keşke arka sokakların kazandığı reklam kuşağı paralarını kazanabilsek ama neyse. Bakalım.
Neyse diyelim.
Ama kazanamasak da Kreyesus hesabımız Kobra Kobra Podcast bizi buradan destekleyebilirsiniz.
Twitter'ımız Kobra Pod, Instagram'ımız da Kobra Kobra Podcast.
Haftaya görüşmek üzere.
Herkesi çok öpüyoruz.
İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.